Ayrım 29. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 262. Plaza'nın yanında bulunan ve tahta kapılar kapandığı için limanın geri kalanından tekrar ayrılmış olan ışıltılı sular birkaç savaş gemisi birden barındıracak kadar genişti. Ancak koyda sadece tek bir teknenin durduğunu görmek Loki'yi şaşırttı. Topu topu 4,5 metre uzunluğunda tek direkli bir patalyaydı bu ve plazanın kıyısında hafifçe sallanmaktaydı. ''Bu kadar ufak bir tekne için bayağı büyük bir koy.'' dedi Loki.
''Öyle mi? Eh, cahillerin başkalarına ayak bağı olmadan canlarını tehlikeye atmaları için biraz boş alana ihtiyaçları vardır.'' dedi Caldris. ''Burası bizim özel işeme göletimiz. Duvarlardaki askerleri takmayın, bize aldırış etmezler. Tabii boğulmadığımız sürece, o zaman da herhalde halimize gülerler.''
''İyi de ne halt etmeye buraya getirildik ki Caldris?'' diye sordu Loki.
''Düz bacaklı iki cahil acemiyi çakma deniz subaylarına benzer bir şeye dönüştürmek için aşağı yukarı bir ayım var. Tüm tanrılar şahidim olsun ki beyler, tüm bunların çığlıklarla ve boğulmayla sona ereceğinden şüpheleniyorum.''
Bizim için sarf ettiğin her bir kelimenin doğru olduğunu bilmeseydim bu sözlerine alınabilirdim dedi Loki. Stragos'a denizcilik hakkında zerre kadar bilgimiz olmadığını açık açık söyledik.
Gözetici yine de sizi denize salmakta kararlı gözüküyor.
Ne kadar zamandır onun donanmasındasın diye sordu Jean.
Yaklaşık 45 senedir denizlerdeyim. Arhonluk makamı kurulmadan önce bile Verrar donanmasındaydım. Bin gün savaşında hayalet rüzgarı filosuna karşı yapılan savaşta, hatta Jerem'le yapılan eski savaşlarda bile yer aldım. Çok şey görüp geçirdim beyler. Her şeyi geride bıraktığımı sanıyordum. Arhonların gemilerinde 20 yıldır seyir subayıydım. Ücret iyiydi. Hatta bir ev bile almayı düşünüyordum. ''Tabii bu boktan işe bulaşmadan önce üzerinize alınmayın.''
''Alınmadık.'' dedi Loki. ''Bu sana verilen bir tür ceza mı?''
''Ah tabii ki bir ceza Costa, hem de ne ceza, ama bunu hak edecek hiçbir suç işlemedim. Arhon bir nevi beni buna zorla gönüllü etti, sadakatimin mükafatı bu oldu ve bir de vazgeçmeyeyim ya da kaçıp gitmeyeyim diye Arhon'un şarabından bir yudum, zehirli bir şarap. Ağırdan alan türde bir zehir. Sizi denize çıkarıp tüm bu saçmalığı sağ salim atlatabilirsem panzehire kavuşacağım. Şanslıysam belki bir de evime.
Arhon sana zehirli şarap mı verdi dedi Loki.
O sırada zehirli olduğundan haberim yoktu elbette. Ya ne yapacaktım diye çıkıştı Caldris. Karolası şeyi içmeyecek miydim?
''Tabii ki hayır.'' dedi Loki. ''Hepimiz aynı teknenin yolcusuyuz dostum. Aramızdaki tek fark bize verilenin şıra olmasıydı. Ayrıca çok susamıştık.''
''Sahi mi?'' diye sordu Caldris ağzı bir karış açık kalarak. ''Hah, olacak iş değil. Ben de pirinç denizindeki en büyük salak olduğumu sanıyordum. Sanıyordun ki benden daha kör, daha işe yaramaz, daha yarım akıllı, daha...
Loki ile Jean'ın ona aynı anda attığı sert bakışları fark edince yüksek sesle öksürdü.
''Demek istiyorum ki beyler, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Anlaşılan hepimiz de bu yap veya öl görevine dört elle sarılacağız.''
''Doğru.''
''Söyle bakalım.'' dedi Jean. ''Bu işe nereden başlayacağız?''
Sanırım evvela oturup konuşacağız, sonra da yelken açacağız. Tanrıları kışkırtmadan önce size söylemek istediğim iki çift lafım var. O yüzden kulaklarınızı iyice açın. Birincisi, bir karacıyı ortalama bir denizci yapmak için en az 5 yıl gerekir. Ortalama bir deniz subayı yapmak içinse 10 ila 15 yıl. Yani şunu iyi belleyin, sizi ortalama deniz subayları falan yapacak değilim, sizi birer taklitçi yapacağım. Amacım sizi öyle bir hale getirmek ki, gerçek denizcilerin yanında palamarlardan ya da yelkenlerden konuşurken utanmayasınız. Belki ama sadece belki, sizi bir ayda o hale getirebilirim. Böylece etrafınızdakilere emir verebilirsiniz. Tabii aslında o emirleri benden alırken... Kabul dedi Loki. İşin ne kadar çoğuyla sen ilgilenirsen bizim için o kadar iyi. Ciddiyim.
Bu mesleği baştan sona öğrenmiş kahramanlar olduğunuza karar vermenizi, sonra da benden izin almadan kalkıp yelken ve rota değiştirmeye başlamanızı istemiyorum. Öyle bir şey yaparsanız tek orospulu bir kerhanedeki tek bakırlık bir düzüş gibi göz açıp kapayıncaya kadar çabucak gebeririz. Umarım derdimi anlatabilmişimdir.
Aceleci davranmak istemem ama dedi Can, asla ve de asla öyle bir şeye kalkışmayacağımız şu kahrolası gemi nerede?
Buralarda bir yerde dedi Kaldris, tek parça halinde kalabilmesi için başka bir koyda birkaç rötuş görüyor. Şimdilik binmeye layık olduğumuz tek gemi şu, Patali'yi işaret etti, sizi orada eğiteceğim.
O ufacık şeyin gerçek bir gemiyle ne alakası var?
Ben bu mesleği o ufacık şeyde öğrendim Costa. Gerçek deniz subayları bu mesleği o ufacık şeyde başlarlar. İşin özünü, gövdeyi, rüzgarı ve suyu orada kapacaksınız. Bunları bir teknede öğrenirseniz bir gemide de uygulayabilirsiniz. O yüzden artık ceketlerinizi, yeleklerinizi ve diğer süslü püslü haltlarınızı çıkarın. Islanmasını istemediğiniz ne varsa burada bırakın. Çünkü hiçbir şey için söz vermiyorum. Çizmelerinizi de, bunu yalın ayak yapacaksınız.
Loke ile Jean'ın tüniklerine ve pantolonlarına kadar soyunmalarının ardından Kaldris onları Patalya'nın yakınındaki taşlarda bekleyen büyük, süslü, örtülü bir sepetin yanına götürdü. Örtüyü kaldırdı, elini sepete soktu ve içinden canlı bir kedi yavrusu çıkardı.
Merhaba, seni gide azman mecburiyet.
Mırrrr dedi küçük azman mecburiyet.
Kosla dedi Kaldris kıpır kıpır kedi yavrusunu Loke'nin kollarına tutuşturarak. Şuna birkaç dakika bakıver.
Niye o sepette bir kedi yavrusu tutuyorsun?
Loke'nin kollarından memnun kalmayan kedi yavrusu patilerini onun boynuna dolamaya ve pençelerini orada denemeye karar verdi. Denize açıldığınız zaman şans için iki mecburiyet vardır. Evvela bir gemiyi en azından bir kadın subay olmadan denize salarsanız korkunç bir sona davetiye çıkarıyorsunuz demektir. Bu tamahkar suların efendisinin kanunudur, onun emridir. Iono karanın kızlarına düşkündür. En az bir kadın taşımadan denize açılan gemileri paramparça eder. Ayrıca bu sağduyulu bir uygulamadır da kadınlar iyi subaylardır. Denizci olarak pek matah sayılmazlar ama sizden ve benden daha iyi subaylardır. Tanrılar onları böyle yaratmış. İkincisi, gemiye kedi almaksızın limandan ayrılmak çok kötü şanstır. Kediler sadece sıçanları öldürmekle kalmazlar. Onlar aynı zamanda ister kuru ister ıslak olsun her yerdeki en mağrur yaratıklardır. Iona o küçük puştları sever. Kadınların ve kedilerin olduğu bir gemide şans senden yanadır. Şimdi teknemiz bu kadar küçük olduğuna göre kadınsız da idare edebiliriz diye düşünüyorum. Balıkçılar ve liman tekneleri kadınsız da hiç sorun yaşamadan açılır dururlar. O yüzden dert değil. Ama sizinle aynı teknedeyken yanıma bir kedi almazsam canım çıksın. Küçük bir tekneye küçük bir tane makbuldür.
Yani orada canlarımızı tehlikeye atarken bir de bu kedi yavrusuyla mı ilgileneceğiz?
Onu kaybedeceğime sizi denize atarım daha iyi Costa dedi Kaldris gevrek gevrek gülerek. Yalan söylediğimi sanıyorsan beni bir dene. Ama hemen altına kaçırma kedimiz sepette duracak.
Sepetten bahsetmek onu yanına almaları gerektiğini hatırlamasını sağlamışa benziyordu. Yaşlı adam elini tekrardan onun içine soktu ve küçük bir somun ekmek ile gümüş bir bıçak çıkardı. Loke ekmek somununun üstünde kollarından sıyrılmaya çalışan yaratığın burnunun ebatlarında pek çok küçük işaret olduğunu fark etti. Kaldris buna aldırış etmiyor gibi görünüyordu.
''Sağ elini uzat efendi de Ferra ve sızlanma.''
Jean kendisinden istenileni yaptı, seyir subayı hiç tereddüt etmeden bıçakla Jean'ın avucunda bir kesik açtı, iri yarı adamın gıkı çıkmayınca Kaldris hoş bir sürprizle karşılaşmışçasına omurdandı. Sonra Jean'ın elini ters çevirdi ve ekmeği kesikten damlayan kana buladı.
''Şimdi de sen efendi Costa, o kediye hakim ol, kazara onu yaralamak bize berbat bir şans getirir, üstelik tepeden tırnağa silahlı da.'' Kaldris bunun ardından Loki'nin sağ avucunda sığ, yakıcı bir kesik açtı ve kanamayı durdurmak istercesine ekmek somununu ona bastırdı. Loki'nin yeterince kan kaybettiğine karar vermiş gibi gözükünce de gülümseyerek taş plazanın suya tepeden bakan kenarına kadar gitti.
''İkinizin de daha önce gemilerde yolculuk ettiğini biliyorum.'' dedi. ''Ama yolcuların bir önemi yoktur. Yolcular müdahil olmazlar. Artık hakkıyla müdahil olacağınıza göre öncelikle işimizi yoluna koymalıyım.''
Yaşlı adam genzini temizledi, su kenarında diz çöktü ve kollarını havaya kaldırdı. Bir elinde ekmek somununu, diğerinde ise gümüş bıçağı tutuyordu.
İono, İono fırtına yaratan, tamahkar suların efendisi, hizmetkarın Kaldris Balcomar sana sesleniyor. Ne zamandır bu hizmetkarına merhamet ediyorsun ve hizmetkarın da bağlılığını göstermek için önünde diz çöküyor. Bombok bir işin onu ufukta beklediğini muhakkak ki biliyorsun.
Kaldris kanlı bıçağı koya atıp sözlerini sürdürdü.
''Bu karacıların kanı, bütün kanlar sudur, bütün kanlar senindir. Ve bu da gümüşten, gökyüzünün metalinden yapılma bir bıçak. Gökyüzü suya dokunur, hizmetkarın bağlılığını göstermek için sana kan ve gümüş sunuyor.''
Ekmek somununu iki eliyle birden tutup ikiye böldü ve her iki yarıyı da suya attı.
Bu karacıların yaşamak için ihtiyaç duydukları ekmek, denizde bütün yaşamlar sana aittir. Denizde tek merhamet seninkidir. Hizmetkarına güçlü rüzgarlar ve açık sular bahşet Tanrım. Ona yolculuğunda merhamet et, ona dalgalar dahilindeki iradenin kuvvetini göster ve onu sağ salim evine ulaştır. Selam olsun sana İono, tamahkar suların efendisi.
Kaldris diz çöktüğü yerden inleyerek doğruldu ve tüneyindeki birkaç damla kanı sildi.
Tamamdır, bu da işe yaramazsa hiç şansımız yok demektir.
Kusura bakma ama dedi Jean, seninkiyle beraber bizim isimlerimizi de anabilirdim bence.
Kafana takma de Ferrah, benim işim düzgün giderse sizinki de gider. Yok, başıma bir şey gelirse boku yersiniz. Sağlığım için dua etmek tamamıyla yararınıza. ''Şimdi kediyi sepete koy Kosta, artık işe koyulalım.''
Kaldris birkaç dakika sonra Loki ile Jean'ı plazanın taşlarına çakılmış demir halkaları halen sıkıca bağlı olan patalyanın arka kısmına yan yana oturtmuştu. Üstü örtülü küçük sepet teknenin ufacık güvertesinde Loki'nin ayaklarının dibinde duruyor ve arada bir içinden hışırtılarla tırmalama sesleri yükseliyordu.
Pekala dedi, hala rıhtımda dikilmekte olan Kaldris. Temel olarak bir tekne aslında sadece küçük bir gemidir ve bir gemi de yalnızca daha büyük bir teknedir. Gövde suda yüzer, yelken direği göğü işaret eder.
Elbette dedi Loki, Jean hararetle kafa sallarken.
Teknenin önüne pruva, arkasına da kıç denir. Denizde sağ ve sol yoktur. Sağ sancak, sol iskeledir. Sağ veya sol dediğiniz anda şamarı yersiniz. Ve şunu sakın unutmayın, başka birine komut verirken esas olan geminin sancağı ve iskelesidir, sizinki değil.
Bak her ne kadar az şey biliyor olsak da işin bu kadarından biz de anlıyoruz Kaldris dedi Loki.
Eh genç efendiyi düzeltmek bana düşmez dedi Kaldris. Ama atıldığımız serüven düpedüz delice olduğu ve canlarımızın beş paralık değeri yokmuş gibi gözüktüğü için eğitime suyu sansar sidiğinden ayırt edemediğinizi varsayarak başlayacağım. Size de uyar mı beyler?
Loki sakıncalı bir laf etmek üzere ağzını açtıysa da Kaldris konuşmayı sürdürdü.
Şimdi kapın küreklerinizi, onları ıskarmozlara oturtun. Kosta, sancak küreği senin, de Ferrah, sen de iskeleden sorumlusun.
Kaldris patalyayı demir halkalardan çözdü, halatları teknenin dibine attı ve tek bir sıçrayışla yelken direğinin hemen önüne indi. Ardından kıçının üstüne oturdu ve tekne sağa sola sallanırken sırıttı.
Şimdilik dümeni kilitledim, tüm yönlendirmeyi siz ikiniz yapacaksınız, tanrılar yardımcımız olsun. De Ferrah, bizi iskeleden it, işte böyle, yavaşça. Rıhtımdan ayrılır ayrılmaz yelken açamazsınız. Önce araya biraz deniz koymalısınız.
Zaten bu duvarların arasındayken kullanabileceğimiz bir rüzgar da yok. Hafifçe kürek çekin. Ben hareket ederken ne olduğuna dikkat edin. Bakın bizi nasıl sallıyorum. Bu hiç hoşunuza gitmedi değil mi? Rengin yeşile çalıyor Costa.
Hiç de bile diye söylendi Loki.
Bakın bu önemli. Şu anda size anlatmaya çalıştığım şeye trim denir. Ağırlığın bir tekneye veya gemiye eşit olarak dağıtılması gerekir. Sancağı geçersem Costa'nın tarafına yatarız. Yok iskeleye geçersem de Ferra'nın tarafına daha da beter yatarız. Bunu göze alamayız. O nedenle kargonun düzgünce istif edilmesi bir gemi için çok önemlidir. Hem pruva ile kıç hem de iskele ile sancak arasında denge olmalı. Pruvanın havaya kalkmasına veya kıçın direkten yüksekte durmasına izin veremezsin. Öyle bir şey aptalca gözükür, sonra da batıp ölürsün. Trim dediğim zaman işte bunu kastediyorum. Şimdi sıra geldi nasıl kürek çekileceğine.
Biz kürek çekmeyi zaten.
Ne bildiğinizi sandığınız umurumda değil Costa. Ben aksini söyleyene dek bire kadar bile sayamayacak kadar aptal olduğunuzu farz edeceğiz.
Loki daha sonra Kaldris'in iskele alabanda, kürekler siyah, sancak alabanda ve rastgeleymiş gibi gözüken daha bir düzine komutu eşliğinde 2-3 saat boyunca kürek çekerek suni koyda tur attıklarına yemin edecekti. Seyir subayı sürekli olarak ağırlığını sola ve sağa, öne ve merkeze kaydırarak onları dengeyi sağlamaya zorladı. Durumu daha da ilginç kılan bir diğer husus, Jan'ın kürek çekişleri ile Loki'ninkiler arasında bariz bir kuvvet farkının bulunması ve durmaksızın sancak tarafına dönmemek için dikkat harcamalarının gerekmesiydi. Bu işi o kadar uzun bir süre yaptılar ki Kadris nihayet durmalarını söylediğinde Loki şaşırarak irkildi.
''Kürekler havaya, sizi gidi kahrolası bebekler!''
Kaldris gerinip esnedi, güneş neredeyse tepeye varmıştı. Loki'nin kolları sızlıyordu, tüniği terden sırılsıklam olmuştu ve kahvaltıda daha az kahve içip daha çok yemek yemiş olmayı tüm kalbiyle diliyordu.
''Hakkınızı yemeyeyim, 2 saat önceki halinize göre daha iyisiniz ama hepsi bu kadar. İskeleyi ve sancağı, başı ve kıçı, tekneleri ve kürekleri kendi çüklerinizin uzunluğu kadar iyi bilmek zorundasınız.'' Denizdeyken sakin veya münasip bir acil durum yoktur.
Seyir subayı Patalya'nın pruvasındaki deri bir çuvaldan öğle yemeklerini çıkardı ve etrafı çevrili koyun ortasında sakin sakin yüzerek karınlarını doyurdular. Adamlar çavdar ekmeği ile sert peyniri aralarında paylaşırlarken kısa bir süreliğine dışarı çıkarılan kedi yavrusu da taş bir çömlekteki bir parça tereyağının hakkından geldi. Kaldris ağzına kadar pembe su ile, yani bayat ve köselemsi tadını gizleyecek kadar ucuz kırmızı şarapla karıştırılmış, sıcak yağmur suyuyla dolu bir tulumu elden ele dolaştırdı. Yaşlı adam sadece birkaç yudum içerken hırsızlar tulumun içindekini çabucak tükettiler.
''Demek gemimiz buralarda bir yerde bizi bekliyor.'' dedi Loki, susuzluğu geçici bir süreliğine bastırıldıktan sonra. ''Peki mürettebatı nereden bulacağız?''
''Bak bu iyi bir soru Costa, keşke cevabını bilseydim. Arhon konuyla ilgilendiğini söyledi, hepsi bu.''
''Böyle bir cevap vereceğini tahmin etmiştim.''
''Henüz gücümüz dışında olan şeylere kafa yormanın bir anlamı yok.'' dedi Kaldris.
Hala yağlı burnunu ve patilerini yalamakta olan kedi yavrusunu kaldırıp şaşırtıcı bir sevecenlikle tekrar sepete koyarken.
''Eh biraz kürek çektiniz. Şimdi yukarıdaki o adamlara kapıyı açtıracağım, dümene geçeceğim ve dışarı çıkıp biraz yelken açabilecek kadar esinti yakalayabilir miyiz?'' diye bakacağız. ''Kıyıda bıraktığınız eşyalarınızın arasında para var mıydı?''
''Biraz'' dedi Loki. ''20 volani kadar, neden?''
''Öyleyse 20 volanisine bahse varım ki güneş batmadan önce bizi en az bir defa alabora edeceksiniz.''
''Bize işin doğrusunu öğretmek için burada olduğunu sanıyordum.''
''Öyleyim ve öğreteceğim de. Ama acemi denizcileri iyi tanırım. Bahse girersiniz, o para şimdiden benim sayılır. Hatta eğer beni yanıltırsanız sizin 20 gümüşünüze karşı bir tam solari öderim.''
''Ben varım.'' dedi Loki.
''Jerome?'' ''Bir kedi yavrusu ve kan takdisi bizden yana.'' dedi Jan. ''Bizi hafife aldığına pişman olacaksın seyir subayı.''
29. ayrımın sonu. Sayfa 269.